Alo. İnşallah hamdi yaxşı çıxar. Selamun aleyküm. Avazım kilo bu kadar kardeşler. Selamun aleyküm. Facebook'un dünyanın arkadaşları kerimdaşla. Ben Abdülaziz Beştorak. Hazır İstanbul'da. Silahe selam bırakma. Canım dostlar. Şu tedbir yay. Benim YouTube kanalımda tedbir yay ismi. YouTube kanalımda ismi var. Ona linkin Facebook'ta tedbir yay. Instagram. Barlık yerde tedbir yayım için. Hatta dükkanımı açtım. Kitap satılan öy orunduk kapçık ve başka orunduk kelepi hem başka safa kelepi diyendik nesnelerini satılan öyle işletilen nesneler için. Onun o tedbiriye home de dükkan açıp hatta ne bileyim trend yolda. Kitap satılan o tedbiriye kitap da bir marka olan kitaplarımızda basılan kitaplarını satın alma kayıt edin nime ruhsat edip patent idaresine iltimas kalıp işkimin kaç gece işleyen bir ruhsat nime aldım kadar kardeşler tedbir yay maili izdima alakalarda sosyal medyalarda olsun maili kitap bulan bolsun, meyli başka sahalarda bolsun, hatta ticaret işlerde ama tedbir yay diyen bir markele ortağı çıkırma demeye kadar arkadaşlar. Yani bu arkalık Uygur milletimizin hizmet kılıp olsa tekimi hoş bulunuz. Hem de bu şey tedbir yay Spotify'da en yakışı tınşalgan, en köp tınşalgan ders kaysi kendi sanla yılın en çok dinlenen bölümü Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün'ünki iki zihin iki dünya yani 23. 2023 birinci 21. günü Kur'an araştırmaları vahbi Kur'an tetkikat vahbide sözlüyen bir ders iken hemen bu şunu YouTube'nunki yapay zeka yani AI dediğimiz o suni akıl teknik suyu içe açık sözlü avatkan dersini onu derhal lan hattı kılıp açık hattı derhal şunu Uygurca tercüme kılalıydıgan bir kuralını bir nimesini epni yani iktidarını işletip silevden ortaklaşmak için kadar kardeşler. Bu dersini hazır silevden ortaklaşımen köngül koyup bir tınşap yakışınlarını ümit kelimen, tolumu ümit kelimen olucu. Bu dersini başka alım Ustaz Şaban Ali Düzgün, Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün, Türkiye'deki dağlık ustaların birisi hesaplanadı. Bunun yazganına aitti, ustazın yazganına aitti. Köp kitapları var. Biz Uygurlama ustazdaki eserlerden faydalansak ecep emez. Sen de olsa hatlik tercümini kuyup burmen tınşap pekala hatlik tercümesi hatlik yani Uygurca hatlik buldum. Gep Türkçe kelime tınşap pekala kadirlik dostlar. Meylemse 1 saat 25 minut vakit girdikken 1-20 saat vaktinle belki hem mesela tek şapalanması kılamam ki lakin ben yine alam bunu şu hatlik kaydedin taktimiz Allah'ın izniyle hayırlı bol.
Ben de Kur'an Araştırmaları Vakfı'na katkı veriyor olmaktan mutluyum. Böyle bir platforma hizmet ettiği için, bu platformu sağladığı için de Fahrettin hocamıza teşekkür ediyorum. Allah onun da ilmini ve ömrünü daim ve bereketli eylesin. Hepimizin yani dualar karşılıklı biliyorsunuz. Bu vesileyle bunu dile getirmiş olalım. Siz Almanya'ya mı yayın yapıyorsunuz? Orada görünce telefonu. Aslında kayıt alınıyor. Buradan link gönderseniz o da olur yani.
Yaşlı hanım özellikle zam izlemek istiyorum.
Tamam. Ona selam ediyoruz. Ağırlıklı bir hanımlar kalabalık olurdu ama şimdi yarı yarıya. Erkekler ve hanımlar. Hanımlar mı bu konuda geri çekiliyor? Beyler mi daha çok ilgi?
Denge daha önemli
Denge daha önemli. Mizan.
diyor.
Dengeyi Allah evreni yarattı ve dengeyi kurdu diye bir ayet-i kerime var ya, dengeyi sakın ola bozmayasınız diye. Ve vada'al mizan. Konum o değil ama yeri açılmışken bir kelime daha burada izleyenler, çünkü daha sonra YouTube'a konuluyor bunlar, dikkatini çekmiş olayım. Denge, mizan kelimesinin Kur'an'daki karşıtı iveç diye bir kelime var. İveç, ölçüsüzlük, eğrilik kelimesi ve aslında bir yuva kelime. Yuva kelime dediğim, içerisinde ne kadar olumsuz zihninizde kelime varsa, mesela kin, nefret, hırs, bu kelimelerin hepsinin içinde yuvalandığı kelime iveç. Eğrilik olarak bir tercüme ediliyor ama o eğrilik kelimesi tam karşılamıyor bana sorarsanız Kur'an tercümelerinde. Ona ben ölçüsüzlük, sınır aşımı demeyi tercih ediyorum. Mesela bir sınır aşımına küçük bir örnek, bunu verdikten sonra kapatacağım. Devenin çölde karşılaşıp bulduğunda yediği sert, böyle ağzına aldığında hemen ağzını kanatan bir diken var. Dikenin adı haras. Dikeni. Onu bir ısırınca önce acı veriyor gibi geliyor ama ağzını kanattığı için hayvan o kanın tadını o kadar seviyor ki yemeye devam ediyor. Onu yiyor, onu yiyor, onu yiyor. Sonunda deve kan kaybından ölüyor. Haras dikeniyle insandaki hırs aynı kökten geliyor. Dolayısıyla kontrolsüz bir hırs insanın nihayetinde kendini tüketmesi demek. Bu iveç işte, sınır aşımı ve ölçüsüz. Dolayısıyla Allah evreni yarattı ve dengeyi koydu. Sakın ola dengeyi bozmayın. Bütün ilişkilerimize rengini veren bir ağırlığı olan bir terim. Parantezi kapattım. Kur'an'la giriş yapmış olduk. Şimdi bugün başlık olarak verdiğim konuşma başlığım şuydu, hatırlatayım. İki zihin, iki dünya. Aydınlar ve ulema arasındaki bir kavga deyin, ilişki biçimi deyin, hem geçmiş bayağı geriye doğru uzanan bir analiz olacak hem de bizim yakın tarihimiz. Bu yakın tarihi özellikle araştırıcılar için, araştırma yapacaklar için önemsediğimiz kısım 1908-1918 arasındaki ikinci meşrutiyet döneminde 10 yıllık İttihat Terakki, biliyorsunuz bu kelime çoğunuza tanıdık. İttihat Terakki dönemi, iktidarı dönemi, ikinci meşrutiyet dönemi. O dönemde inanılmaz bir yoğunluk var. Ne yoğunluğu var? Batıcılar dediğimiz insanlar var, İslamcılar dediğimiz insanlar var, ulema dediğimiz grup var ve bunların her birinin çıkardığı dergiler var. Beyanul Hak, Beyan dergisi var. Ulema, Mustafa Sabri ismi çok belirgindir, bilinendir. Önce biraz azıcık teknik bir giriş yapayım, sonra zihin analizlerine gireceğim. İslamcı aydınlar dediğimiz, İslam'ı muhafaza etmek isteyen, geleneksel anlamda bir İslam dediğimiz bir dünya görüşümüz var. Onu muhafaza etmek istiyoruz. Ama aynı zamanda bir taraftan da gitmekte olan bir başka dünya var. Batıyı kastediyorlar. O dünyada ne olup bitiyor oraya da bakmamız lazım diyenler var. Öyle olunca da hem İslamcı hem de aydın diyoruz. Kim var içinde? Hepinizin bildiği Elmalılı Hamdi Yazır var. Mehmet Akif Ersoy var. Bildiğimiz isimler var. Onlar da dergi çıkarıyorlar. Önce Sırat-ı Müstakim diye bir dergi çıkardılar. Sonra o dergi kapanınca onun yerine Sebil-ü Reşat diye bir dergi kurdular. O platformda dünya görüşlerini dile getiriyorlar. Biraz batıya kayan aydınlar var. Onlar İçtihat diye bir dergi çıkarıyorlar. Düşünsenize, biraz batıcı dediğin adamlar çıkardıkları derginin adı ne? İçtihat. Niye içtihat diyor? Çünkü içtihat kapısı kapandı diye bir düşünce var. İçtihat kapısı kapandı. Yani olup biten tartışmalar, yeni bir hüküm koyma, yeni bir düşünce öne çıkarma, artık bunlar bitti. İçtihat kapısı kapandı. Onun için mesela birisini anlatırken adamı yazarlar biyografisini. Ondan sonra derler ki bu adam müçtehitti. Arkasından müçtehit yazınca yani akan sular durur. Şimdi 20. yüzyılda var mı müçtehit? Ne gezer? Şimdi bakalım yani şeyi. Ha, çünkü öyle bunun imkanı yok yani. O kapıyı kapattık. Bunun imkanı yok. Ne bu? Mesela bu da işte içtihat. Benim Hüseyin Atay, Allah uzun ömür versin. Benim çok sıkı çalıştığım hocam yani. Hüseyin Atay Hoca derdi ki, şimdi Mecelle, biliyorsunuz Mecelle diye bir hukuk çalışması yapıldı. Bunun ilk 100 maddesi usule ilişkindir. Çünkü usul esasa mukaddemdir. Yani önce hadi mahkemeye başvurduğunuz zaman mahkeme önce şekil şartlarına bakar. Usule bakar. Usulüne göre başvuru yapılmış mı? Usule göre başvuru yapılmış. Ondan sonra esasa gelelim. Yani içeriğine bakalım der. Önce usul gelir. Usul esasa mukaddem. Dolayısıyla ilk 100 maddesi mecellenin usule ilişkindir. Ve onlardan bir tanesi şudur. Mevridi nasta, içtihada mesa yoktur. Yani nassın olduğu yerde içtihat yapılmaz. Madde 14. Şimdi o Atay Hoca ile oturur bunları konuşur. Dedi ki bak dedi ay, o öyle derdi Rize. Bak aziz kardeşim yanlış derdi. Tam tersi. Nassın olduğu yerde içtihat olur derdi. Çünkü nassı sen böyle anlıyorsun. İhtiyaçlarına göre, şartlara göre, ufkuna göre, kaygılarına göre, korkularına göre sana o metin ancak o kadar kendini açıyor. Yani senin anlaman bir adım ötesi, metin cimridir. Haklı olarak herkese kendini açmaz. Herkese kendini açmaz. Güvendiği kişiye açar. Yani siz herkese konuşur musunuz? Oturduğunuz bir adama baktınız derler ya gözleri vel fecri okuyor. Yani sizden aldığını götürecek başkasına satacak. Anlatacak. Ahlaksızlığın dik alası. Yani bir yerde konuşulan cümleyi, lafı, emaneti alıp başka yere götürmek ahlaksızlığın dik alası. Değil mi? Yani hadislere bakın. Hadislerde nasıl tehdit içeriyor bunlar için. O emanet, emaneti size söylüyor. Söylediği şeyi nasıl başkasına taşırsınız? Kur'an-ı Kerim onu okuyan kişinin güvenilir bir adam olup olmadığına bağlı olarak kendisini anlaşılır kılar ya da kılmaz. Yani o pasif bir nesne, pasif bir metin değil. Çok aktif bir metin gerçekten. Onun için samimiyet, içtenlik, o bilgi birikimi kadar, donanım kadar bir içtenlik de gerekiyor. Şimdi bunu söyledikten sonra diyorum ki ya, Atay Hoca'nın söylediğim bir yerde nas dediği Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri nas değil. Hükme konu olan ayetlere nas deniyor. Yani oradan bir hüküm çıkarıyorsanız, bir istinbatta bulunuyorsanız o ayete nas deniyor. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin nas değil. Ama külû veşrebû velâ tüsrifû form ifadesiyle yani israf etmek haramdır madem, o zaman bu ayet-i kerime nastır. Şimdi ayetin olduğu yer, şimdi ayet, tabi bakın şu ayeti neyi tartışacağız bu ayette? Külû veşrebû velâ tüsrifû. Yiyin, için ama israf etmeyin. Burada mesele nedir? Ayet ne vermek istiyor bize? Yiyin, için mi diyor? Zaten yiyoruz, içiyoruz. Ayet demese de yiyip içiyoruz. Ama orada başka bir şey var. İsraf nedir? Yani bu işte bakın orada başlıyoruz. İsraf nedir? İsraf nerede başlar? Müsrifun diye haddi aşan insanlar için de Kur'an-ı Kerim israfı kullanıyor. İsraf sadece yeme içme de değil ki. Her türlü tutum ve davranışta da insan haddi sınırı aşabilir. Bu da israftır. Buna geleceğim biraz sonra. Ya bu ayete başka bir bağlamda tekrar konu edeceğim. Ama mesele neydi? Mesele şuydu. İçtihat dediğimiz o dergiyi çıkaran ve bizim işte bugün geriye döndüğümüzde batıcılar dediğimiz adamlar dergilerin adına bile içtihat koymak suretiyle derginin adını aslında bizim bugün öyle batıcı dediğiniz zaman zihninizde nasıl bir kelime üşüşüyor? Batıcı. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumsuz. Ta baştan beri bütün tarih böyle yazılmıştır. Bak Mutezile denilince aklınıza ne geliyor? Olumsuz. Peki Mutezile kendisine Mutezile diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Ehlül adli ve tevhid, adalet ve tevhid halkıyız biz. Ama öbürleri ne diyor? Siz Mutezilesiniz. Neden? Çünkü Mutezile dediğiniz kelime kökü ana akım insanlardan ayrılan, kendilerini soyutlayan, tecrit eden, itizal eden. İyi de diyor biz Mutezile değiliz ki kardeşim diyor ya. Ben Ehlül Adli ve Tevhidim. Şimdi burada da isim verdiğiniz zaman öyledir. Bir nesneye isim vermek ona hakimiyetin ilk adımıdır. Von Rad diye bir adam var. Bu Yahudi müfessir. O Allah Adem'e isimleri öğretti ayet-i kerimesini yorumlarken oraya geliyor onu söylüyor. Diyor ki Allah Adem'e isimleri öğretti. İsimleri öğretmek aynı zamanda isim vermeyi öğretmek. İsim vermek hakimiyetin ilk adımıdır. İsim veriyorsun. Bu mesela edebiyatta da vardır. Şu Robinson Crusoe'yu hatırlayın. Adam kendisine hizmet eden çocuğa ne ismini veriyor? Cuma. Yani çocuğun adı Cuma değil. O ismi veriyor. Çünkü kendisinin adı var, o çocuğun ismi yok. Ona isim veriyor. Ben sana istediğim ismi veririm diyor. Bu hakimiyet göstergesi. Burada da batıcılar diyor. Ben size bir isim vereyim. Çok az yani dönemi için çok bilinen bir isim, çok etkili bir isim ben size söyleyeyim. Cumhuriyetin yani cumhuriyet kurulduğu zaman harfi inkılabı, giyim, kuşam vesaire bütün bunların arkasındaki beyin diyebileceğim bir isim. Kılıçzade Hakkı. Kılıçzade Hakkı'yı bir okuyun. Cumhuriyet kurulduktan sonra Cumhuriyet devrimlerinin neredeyse tamamına yakını Kılıçzade Hakkı'dan çıkmadır. Hepsini görebilirsiniz. Batıcıdır. Görüşlerinin bir kısmı gerçekten abartılıdır. Kabul edilecek tarafı yoktur. Ama büyük bir kısmına bugün evet diyebilirsiniz. Ona yakın Celal Nuri. Batıcıdır diyorsunuz, batıcı. Söylediklerinin büyük kısmına bugün evet diyebilirsiniz. Örnek değil. Kız çocuklarının küçük yaşta evlenmesine hayır dememiz lazım diyor. Bunun çok yarattığı büyük sorunlar var. Celal Nuri. Evlilik yaşını aynen Batı'da olduğu gibi ona bir standart getirmek lazım. Yani 18'de 18. O zaman konuşuluyor bu. Ondan önce İslamcıların, bakın İslamcıların dergisinde öne çıkan İslamcı aydınların dergisinde öne çıkan görüşlerden bir tanesi. Mektep ve medreselerin birleştirilmesi gerekir. Yani tevhidi tedrisat 1924. Bunlar tartışıldığı zaman 10 yıl önce tartışılıyor. 1884'te Türkçe'ye bir kitap aktarılıyor. Türkiye ve Laiklik diye, Engel Harp diye bir adamın kitabı. 1884. Türkiye ancak laik olarak kurtulur diyor. Mizancı Murat diye bir isim var. Bunları ben size anıyorum. Merak edenler sonra okusunlar, derinleştirsinler bilgilerini diye. Bu adam da İslamcı bir adam. Mizancı Murat. Mizan dergisini çıkarıyor. Benzer görüşleri serdediyor. Şunu söyleyeceğim. 1808'dir Osmanlı'nın modernleşme çalışmalarına ciddi anlamda başladığı zaman 1808 yani 2. Mahmut'la başlıyor. Çok ciddi kırılma ne zaman meydana geliyor? Bunu hem Şerif Mardin'de görebilirsiniz, hem Niyazi Berkes'te görebilirsiniz ama Şerif Mardin ağırlıklı olarak söylediği şey şu. Şükrü Hanioğlu'nda da var bu aynı görüş. 1839'da yani bu Tanzimat fermanıyla başlayan Osmanlı'daki yenileşme çabaları neredeyse bugüne kadar etkisini gösterdi. Hala da etkisini yani modernleşme dediğimiz şey, modernleşme dediğimiz şey, modernite, modernlik denilince cumhuriyetle başlatılıyor ya sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün olup biten işte yenileşme çalışmaları, mesela işte Türkçe hutbe okutulması meselesi. İlk Türkçe hutbe İstanbul'da okutulduğu zaman bütün millet şoka girmiş. Ya bugün şimdi camiye gidiyoruz, Türkçe hutbe okunuyor ya. İşte hocam burada, Teşvikiye Camii'nin imamı bu arkadaşımız burada. Türkçe hutbe okuyorsun hocam. Şaşıracak bir şey yok. Fakat ilk Türkçe hutbe okunacak denildiği zaman İstanbul'da kıyametler kopmuş. Nasıl ya? Yani nasıl yani ne olmuş ki? Türkçe hutbe okunacak tabi Allah'ın evine gidiyorsun. Türkçe dinleyeceksin. Arapça okuyup iniyorlarmış. Türkçe hutbe okumamız gerekir, lazım diye yazılar yazılıyor. Bunu bile tartışıyor yani. Bunu adamın aklı almıyor ki kardeşim gelen bu kadar insana bir 5 dakika bir şey söyleyeyim de gitsin yani. Bunun dinle imanla ne alakası var ya? Bunun dinle bunu tartışacak nesi var yani? Ama tartışılmış. Birileri ulema itiraz etmiş buna. Olmaz böyle bir şey. Neyine itiraz ediyorsun? Dolayısıyla o dönemde 1839'da Tanzimat fermanıyla birlikte Türkiye'de tabii bu tek başına analiz etmek eksikliktir. Yani 1839 Tanzimat fermanı ve sonrasında daha 1850'lere gelen işte Kırım Savaşı, orada İngiltere ile Fransa ile İngiltere ile Rusya ile Osmanlı'nın irtibatı. Yani Ruslar bir şekilde İstanbul'daki ve Türkiye'deki Ortodoksları bir şekilde korumak, onlara himaye etmem gerekir. Fransa, Türkiye'deki bütün Katoliklere benim bir şekilde onları himaye almam gerekir. Ve bu dış ilişkilerimize savaşlara, Kırım Savaşı'nı küçücük bir okuduğunuz zaman oradaki görürsünüz. İşte Ruslara karşı İngilizler bizi destekliyor. Sebep, bütün bu iş içerideki azınlıklar vesaire, her şey işin içerisinde sadece böyle modernleşme değil. Gerçekten çok karmaşık bir yapı var. Şimdi Muratcan Tosunyan diye bir adam var. Muratcıyan Tosunyan. Dosson diye de geçer bu adam. Tosunyan. Nerede karşılaştım adamla ben? Bu adam İsveç Büyükelçiliği yapmış Türkiye'de. Katolik Ermeni Osmanlı'nın. Ben kelamcı olduğum için Nesefi Akaidi ile alakalı bir çalışma yaparken baktım. Nesefi Akaidi ile ilgili adamın referansları var. Nesefi Akaidi. Yani Osmanlı'nın Katolik Ermeni bir vatandaşı. Osmanlılar ne yer, ne içer, neye inanırlar? Bununla ilgili araştırmalar yapıyor. 3 ciltlik Osmanlı tarihi var bu adamın. Çok iyi bir tarih kitabı. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi diye bir kitap. Avrupa'ya Osmanlı'yı tanıtıyor. Yani içeriden bir isim. Daha sonra işte şövalye değil de bir nişan veriyorlar kendisine, elçilik unvanı veriyorlar falan filan. Yani öyle karmaşık bir yapı ki Osmanlı moderniği, yani modernlik dediğiniz şey ekonomi alanında, siyaset alanında ve ekonomi, siyaset, din, toplumsallık gibi hatta üretim sanayileşme gibi bütün bu alanları içine alan bir Avrupa'da bir yeni bir yaşam biçimi ortaya çıkıyor modernleşme dediğimiz şey. Sonra buna ayak uydurmak ya da uydurmamak ya da ayak uyduramamak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bunu görenler var, bilenler var. Layihalar, raporlar yazılıyor Osmanlı'da. Yani böyle bir dünya var kardeşim burada ve aldı başını gidiyor. Biz burada ne yapıyoruz diye işte Darülfünunlar açılıyor. Özet gidiyorum sonra zihniyet analizlerine geleceğim. Darülfünunlar açılıyor. Aynı dönemde şunu görmek adına Hindistan'da yeni, onlar da işin farkındalar, bir şeyler oluyor dünyada, yenileşmek lazım. Darülülumlar açılıyor. Aynı dönem Hindistan'ında. Darül mesela Deoband, Darülülumu. Osmanlı'da ve İran'da açılan Darül Fünun. Şimdi Darül Ulum denilince akla din, iman geliyor. Fünun denilince fenler, yenilikler geliyor. Ne oluyor? Mühendishaneyi Bahri Hümayun açılıyor. Yani mühendishane açılıyor. Efendim tıbbiye-i şahane açılıyor. Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin esas kökü orası. Şimdi dolayısıyla Osmanlı'nın niyeti fen, fünun alanında bir geri kalmışlık durumu var ve bu açığı kapatmam gerekiyor. Fakat şimdi biliyorsunuz Abdülhamit Han ismi çok tartışmalı bir isimdir. Tartışmalılığı şurada, az önce size andığım İslamcı aydınlar dediğim Elmalılı Hamdi Yazır, Mehmet Akif Ersoy şiddetle Abdülhamit Han muhalifidirler. Sebep yani gerçekten Abdülhamit dönemini iyi okuduğunuz zaman yukarı tükürsem bıyık, aşağı sakal durumunda bir adam görürsünüz. Ciddi anlamda bir istibdat var. Yani basın hürriyeti diye bir şey yok. Adam kapattı. Neden basın hürriyeti yok? Fikirler, görüşler neden yayılmıyor, yayılamıyor? Çünkü batıdan gelen her şey, ne var batıdan gelen? Eşitlik. Eşitlik diye 1839 Tanzimat Fermanı'nda vatandaşlık kavramını getirdiniz. Daha önce diyordunuz ki ya işte gayrimüslimler, Müslümler diyordunuz. Hatta işte bir karakola ya o Tanzimat Fermanı'ndan sonra bir fıkramsıdır. Tanzimat Fermanı'ndan sonra insanlar eşit vatandaş olduktan sonra Osmanlı'dan bir Müslüman adam öbür adama gayrimüslime demiş gavur. O da bana hakaret ettin diye götürmüş karakola. Karakol komutanı bağırıyormuş. Kardeşim demedik mi ya? Bundan sonra gavura gavur denmeyecek. Yani şimdi bu karakol komutanının bu sözü meşhurdu. Şimdi dolayısıyla eşitlik, özgürlük, adalet, ilerleme, bak ilerleme diye bir bütün bu kelimeler Osmanlıcaya gelmeye başladı dışarıdan. İnsanlar yazıp çizmeye başladı. Okullardan, askeri okullarda özellikle tutuklamalar oluyor, sürgünler başladı. Dolayısıyla 20 yıl kadar, 20 yıl kadar basında bu kelimelerin yazılması, çizilmesi yasaklanıyor. Şimdi fakat enteresan bir şey var. Şimdi bu Abdülhamit aynı zamanda en fazla okul açan, yenilik yapan bir padişah. Bir cümlesi diye aktaracağım size durumu göstermesi açısından. Diyor ki, ben diyor herhangi bir yeniliğe bir ferman çıkarsam, bir yenilik yapılacak şu alanda. Bu fermanım ulaştığında onu ilk yırtacak olan ulemadır diyor. Ulema. Yani ulema, şimdi Amit Bey'in diye bir adamın kitabıdır bu. Ulema, geleneğin bekçileri diye bir ifade kullanıyor. Kitabın adı bu. Amit Bey'in. Amerikalı bir adam. Geleneğin bekçileri, bir de öbür tarafta yeniliğin öncüleri var. Şimdi ikili bir yapı var. Biz bugün hala ben ona bir yazımda ikiz kurumsallıklar dedim. İkiz kurumsallıklar çok eski işte. Bakın o mektep, medrese. Mektebe nasıl bakıyor şimdi Osmanlı? Bu daha, henüz daha Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmedik. Mektepler nerede var? Osmanlı'da var. Bir de medreseler var. Şimdi medreseye karşı Osmanlı'nın kendisi bile o ulemayı, medreseyi bir defa gözden çıkarmış. Nasıl gözden çıkarıyor? Yani gittiğimiz ileriye doğru baktığımızda bu insanlardan destek almanın, onların dünya görüşünden, ufkundan yararlanmanın imkanı yok. Şimdi bunu biraz konuşmak istiyorum. Bu yargı bugün hala ne kadar geçerlidir, doğrudur ve bizi ne kadar esir alıyor? Yani din adına ulema dediğimiz kimdir? Ulema dediğin nihayetinde referansları ne ulemanın? Kur'an referansı var. Hadis referansı var. Oturmuş akaid, fıkıh, neyse kitapları referansı var. Ve ulema medresede ve şöyle şunu bir düşündüm geçen böyle bu konuyu müzikken için zihnimde düşünürken ya 600 yıllık Osmanlı'da Ve daha öncesini gidin Selçuklu'ya gidin. Medreseler var. Selçuklu'da yani medrese Osmanlı'yla değil ki. Değil mi? Nizamiye medreselerini Selçuklular kurdu. Bağdat'ta. Yönetimini de İranlılara verdiler. Eş'ari doktrinini de oranın resmi doktrini haline getirdiler. 1908 ikinci meşrutiyette ancak medreselerde kızlara da bir bölüm açılmasına izin verildi. 600 yıllık medrese hayatında bir kız öğrenci olmamış, iyi mi? Nasıl? Arkadaşlar. Acı değil mi ya? Yani. Yani acı. Hem de ne biçim acı? Ya eğitim kurumuysa değil mi yani? Dolayısıyla mektepler Osmanlı açıyor ve medrese, mektep karşıtlığı bir defa bir ortaya çıkıyor. Mektep dediğinizde seküler, laik, ilerici, işte dünya görür, dünyaya uyum gösteren vesaire. Medrese dediğin zaman sanki kendi haline bıraktın bir ölüm uykusuna, sanki bitkisel yaşamda. Durmadan da medreseler ıslah edilmeye çalışılıyor. Öyle ki o meşrutiyet döneminde medreseler öyle bir müfredat yenilemesi yapılıyor ki medrese demeye bin şahit lazım. Matematik, biyoloji, kimya, coğrafya, astroloji bütün bu disiplinler içerisinde var. Ya mesele yani bugün ilahiyat fakültelerine siz kimya, coğrafya, efendim matematik, astronomi koysanız ne olur? İlahiyat fakültesi olmaktan çıkar mı? Ya derdimiz ne bizim? Derdimiz müfredat değil. Derdimiz dünya görüşü. Derdimiz dünya görüşü. Yani bütün bunlar biliyorsunuz ilim ile düşünce arasında ayrım yapılır. İlim ve düşünce. Muhammed İkbal'de çok sıkıdır bu ayrım. Şimdi ilim dediğiniz şu. Şuna bakıyorsunuz. Bu nedir? Diyelim bu bir sudur. Su nedir? Akışkan bir maddedir. H2O bütün atom yapılarını hepsini verdik, analiz ettik. Bu ilimdir. Yani ilim yöneldiği nesneyi tam temsil iddiasındadır. Tam temsil. Hiçbir şey eksik bırakmayacak. Bitti. Düşünce nedir? Düşünce bunun ne işe yaradığını sorduğunda düşünce başlar. Yani düşüncenin içinde amaç vardır. Dolayısıyla ilim herkes ilim sahip olabilir. Ama o ilim neye yarayacak? Niçin kullanacak? Düşün yani bütün sınıfa fiziği veriyorsunuz. Fiziğin bütün formüllerini verdin. İçinden birisi çıkıyor. Ben bu formülü bomba yapmakta kullanabilirim. Bakın o düşünce aşamasına geçmiş. Dolayısıyla o düşünce aşamasındayız biz. Şimdi medreselere siz müfredatı değiştirmekle medreseleri ıslah etmiş olamazsınız. İlahiyatın müfredatına yeni birkaç ders eklemekle ilahiyatı yenilemiş olmazsınız. Siz ilimle uğraşıyorsunuz. Oysa bizim sıkıntımız neydi? Bütün bunların ne işe yarayacağıyla alakalıydı. Bir dünya görüşü, yeni bir ufuk. Yani şimdi şu, az önce size söylediğim nokta. Ben geriye doğru bakıyorum. İşte o tartışmaların alevlendiği dönemde. İki zihinden bahsediyorum. İki zihin. Bu iki zihinden bir tanesi ulema, bir tanesi de İslamcı aydınlar dediğim bu iki zihin. Bunların derdi neydi? Bakın size bir isim. 1908-18 arasında Şeyhülislamlık yapan Kazım Kadri. Bir de Hayri. Mustafa Sabri Şeyhülislam olduktan sonra ilk yaptığı şey Musa Kazım'ı hapse tıkmak oldu. Önceki Şeyhülislam'ı hapse attırıyor Mustafa Sabri. Sebep, yani bir Şeyhülislam'dan ne ister? Neyin mücadelesidir bu? Bugün de devam ediyor. Bakın bugün, şimdi o dönemlere bakıyorum. Az önce size Abdülhamit'in ulema ile ilgili yaptığı şikayete bakıyorum. Yani yapılacak olan bir yeniliğe. Bizim kültürümüz ne adını verdi? Bidat. Yani şimdi dini geleneği baştan itibaren buraya doğru analiz etmeye çalışıyorum. Bidat diyor. Yani yeni dinde Şöyle bir ara çıkmıştı. Birisi dedi ki bir televizyondan arıyorum dedi. Süleyman Ateş Hoca galiba bir şey söyledi. Camileri minareleriyle alakalı bir şey söyledi. Ya dedi hocam dedi bu camilerin minareleri dedi. Hatta işte Peygamberimiz döneminde olmadığı için minare bidatmış dedi. Ne olacak dedim yani. Şimdi yani bidatmış dedi şimdi. Hayatımızda o kadar bidat var ki. Yani iyi ki var. Gözlük takıyoruz, bidat mesela. Mikrofon kullanıyoruz, bidat mesela. Ya şimdi din dediğimiz olgu şimdi geldik bir yere. Şimdi bir yere tam buraya geldik. Fıkıhta tartışılan çok az bilinir gibi duruyor ama çok ciddi bir konu var. O da şu. Cevaz yahut mübah, ibaha dediğimiz şey şer'i bir hüküm müdür değil midir diye bir tartışma var. Yani hayatın her alanı, kullandığımız mikrofon, şu suyu içme biçimimiz, oturma biçimimiz, bütün bunlar din alanı içerisinde midir yoksa değil midir? Tartışmanın fıkıhtaki konumlandırılma biçimi şu. Cevaz, yani mübah dediğimiz, ibahe dediğimiz alan şer'i bir alan mıdır, değil midir? Şer'i bir alan mıdır, değil midir? Bunun şer'i bir alan değildir. Yani hayatın her adımı, her şeyi illa şer'i olacaktır, bir zemine oturacaktır diye bir şey yok. Bunu ilk söyleyenlerden bir tanesi yine bizim Mutezile dediğimiz işte isimlerden bir tanesi Kâbi ya da El-Belhî, Belh, bugün Afganistan sınırları içerisinde kalan bir il, Belh, Kâbi ya da Belhî dediğimiz bir alim. İlk defa o bunun üzerinde uzunca yazıyor. Ondan sonra bu tartışma bahsettiğim 1902. Meşrutiyet döneminde daha sonra Adalet Bakanı olarak Cumhuriyete Adalet Bakanı olarak da geçecek olan ilk bir isim var. Seyit Bey. Seyit Bey biraz daha İsimleri mahsus veriyorum, detaylı okuma yapasınız diye sonradan. Hilafetin kaldırılması sırasında mesela yönetim biçimi şer'i bir olay mıdır yoksa cevaz alanı içerisinde midir? Cevaz alanı içerisinde, ibaha alanı içerisinde ise istediğin bir yönetim biçimini adalete, hakkaniyete, liyakate, şuraya, meşverete dayandığı sürece adı ne olursa olsun o yönetim yönetim biçimidir. Meşrudur mu diyeceğiz? Yok kardeşim öyle bir şey. Yönetim biçimi adı hilafettir. Bitti. Şer'i olan budur mu diyeceğiz? Şimdi tartışma bu. Seyit Bey mecliste uzunca bir konuşma yapıyor bütün meclise. Hilafetin kaldırılmasına dair ve hilafetin kaldırılmasının dinle hiçbir alakasının olmadığını. Yönetimin Hazreti Ömer'in yönetimi, mesela Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'in halife olma biçimi farklıdır. Hazreti Ebu Bekir doğrudan Hazreti Ömer'i halife olarak tayin ediyor. Hazreti Ömer kendisinden sonra geliyor biliyorsunuz. Bir Müslüman tarafından bıçaklanıyor Hazreti Ömer. Ölüm döşeğinde kendinden sonrasına bir halife bırak öyle git diyorlar. Kimi önereceğim? Oğlunu, bir sürü isim geliyor da oğlunu öner diyor. Abdullah İbni Ömer'i öner. Bir evden bir kurban yeter diyor. Oğlunu önermiyor. Ama sonraki halifeyi seçmek üzere bir şura, küçük bir grup, 6 kişilik bir grup oluşturuyor. Onlar seçiyorlar onu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Halifelerin, 4 halifenin iş başına gelme biçimi bile birbirinden farklı. Dolayısıyla tek bir biçim bile yok. Orada da yok. Hazreti Peygamber kendisinden sonra olup biteni tahmin edebilirdi. Dolayısıyla arkasından birisini tayin edebilirdi. Dolayısıyla yönetim biçimi tayin olabilirdi. Öyle bir şey de yapmadı. Ha, Seyit Bey diyor ki, bütün bunlar göstermektedir ki hilafet yani yönetimin nasıl bir formda olacağı şekilsel olarak kime bağlıdır? İnsanların ihtiyaçlarına, kendi akıllarına, idraklerine bırakılmıştır. Ama esas olan nedir? Esas olan şudur. Mutlak surette bir meşveret, bir şura, bir danışma olmalıdır. O da bugünkü cumhuriyeti karşılar diyor. Seyit Bey'i öneririm. Seyit Bey çok ciddi bir alimdir dönemi içinde. İyi bir birikimi var. Kimsenin de sesi çıkmıyor. Söylediğine herkes onaylıyor. Meclisi alkışlarla yani. İtiraz eden bir isim var. O da Zeki Bey. Zeki Bey de benim hemşerim. Zeki Bey de benim hemşerim. Onun da adını veriyor. Gümüşhane mebusu o dönemde. Diyor ki Zeki Bey böyle diyor ama böyledir. Zeki Bey umarım böyle ikna olmuştur vesaire. İkinci bir isim bu tartışma konusunda, yani hayatın her alanı şer'i midir yoksa cevazlar alanı var, bir de şer'i alan mı var tartışmasını daha derinleştiren, bu konuda özellikle bu konuda yazan bir isim de yine İslamcı aydınlar içerisinde adı anılan bir isimdir. Mansurizade Mehmet Said. Bu isim de az bilinir. Yani keşke çok yoğun okunsa gerçekten o dönemde ki o dergilerdeki tartışmaları okuduğunuzda ilmi derinliği görüyorsunuz. Mansurizade Mehmet Said. O ayeti veriyor mesela. Külû veşrebû ve lâ tüsrifû. Bu ayetin amacı külû veşrebû kısmı değildir. İnsanlar zaten yiyorlar ve içiyorlar. Ama israf kısmıdır esas. Şer'i olan. Ayetin yarısı cevaza, yarısı şer'iye işaret eder diyor. Bu o zaman şu tartışma, şuradayız. Şer'i dediğinizde biliyorsunuz Osmanlı fıkıh sisteminde de böyledir. Osmanlı hukuk sisteminde şer'i değil, meşru esas alınmıştır. Şer'i de hukukta bu çok esas bir kaydedir. Şer'i dediğinizde mutlaka ya Kur'an'dan ya Hazreti Peygamber'in uygulamasından bir referans bulacaksınız. Şer'i de böyle. Meşru da aykırı olmama ilkesi esastır. Aykırı olmama. Yani bu konuda Kur'an'da bir şey yok. Yani şöyle diyelim, bugün ilk çıktığı zaman hatırlıyorum kasko, arabamıza kasko yapıyoruz. Eve sigorta yaptırıyorsunuz. Arabamıza kasko yaptırabilir miyiz? Caiz midir diye çok tartışıldı, hatırlarsınız. Ya kardeşim 20 sene arabaya kasko ödüyorum, hiç kaza geçirmiyorum. Sanki adam doya doya bir kaza geçirsem de şu verdiğim paraları bir alsam şey gibi yani. Tamam sen geçirmiyorsun da kaza geçiren işte arabası pert olan bir kardeşinin ihtiyacı karşılanıyor. Tıpkı şunun gibi yani. Evi yanacak olan bir adamı her topluyoruz imece usulü. O evi ya küçük bir birikim oluşturuyoruz diyelim. Birisi bir felaket başına gelirse o arkadaşı mağduriyetten kurtarıyoruz gibi. Bir sürü konuşuldu etti. Ondan sonra dediler ki tamam caizdir yani şey yok, sıkıntı yok. İyi de bunun karşılığını yani nereden bulacaksınız? Yani Kur'an'da mı arayacaksınız? Hadiste mi arayacaksınız? Nasıl bulacaksınız? Ya da bugün işte şu katılım bankalarıyla ilgili konuşurken, faiz meselesi konuşulurken, yani borçtan kâr etme dediğimiz şey, yani faiz dediğin nedir? Borç, verdiğiniz borçtan da kâr etme. Ne kadar etik? Büyük sıkıntı değil mi? Ama bunu bankaların verdiği faiz caiz midir değil midir meselesini tartışırken ta İmam Züfer'e gidip para vakıflarına kadar uzanıyoruz biz. Yani para vakıf, yine bir para vakfı kuranlardan bir tanesi de benim hemşerim Ziyaüddin Gümüşhanevi. Abdülhamit döneminde ihtiyaç duyan, krediye ihtiyaç duyan insanlar gidip Osmanlı Bankası'na, yani Osmanlı Bankası gayrimüslimlerin, o bankaya gidip de ellerine düşmesin diye kendisi bir para vakfı kuruyor. Bir tür banka kuruyor. İhtiyacı olan gelsin oradan alsın parasını diye. Ama İmam Züfer'e kadar gidiyor. Yani para vakfı dediği şey şu. Yani bu vakıf var burada. Bu vakıf ne iş yapıyor? Bu vakıf para veriyor gelene. Yani kredi açıyor. Onun karşılığında da onun da bir hukuku var yani. Şimdi faizi bile konuşurken şöyle bir gelenek oluştu bizde yani. Yeni olan bir şeyi karşımıza yeni bir şey çıktığı zaman onu konuşurken geçmişten fetva arama konusunda bir refleks var. İyi de ya her konuda bulamayabilirsin, her bulduğun fetva senin derdine derman da olmayabilir. Doğru mu? Olmayabilir, ihtiyacını karşılamayabilir. Neden? Yani bir konuda çok farklı, yani dört mezhep diyoruz da dört mezhep olması gerekmez yani. 50 tane görüş var. Dördü bize aktarılıyor. Yani dört mezhebin içerisindeki sana bana aktarılıyor. Onun dışında başka alimlerin de görüşleri var. Diyelim Süfyan-ı Sevri'nin görüşü var. Süfyan-ı Sevri bir mezhep imamından aşağı bir adam değil. Hepsi kabul ediyor. O da çok büyük bir yani bir mezhep imamı gibi bir adam. Onun görüşü de var. Öbürünün de var. Peki o adamın görüşü var da senin bugün görüşün yok mu? İşte yeni bir görüş ortaya koyduğun zaman içtihat yapmış olacaksın. Şimdi hukuk bunu yapıyor. Yargıtay'ın içtihatlar dairesi var. İçtihatları birleştirme işi yapıyor. İşte yani Yargıtay, bugün bildiğiniz Yargıtay her sene ihtiyaç duyduğunda oturuyor bir meseleyi yeniden ele alıyor. Biz karşımıza çıkan yani ulemanın reaksiyonu böyle. Diyelim ki icma edilmiş konular. İcma ya icma edildiyse dini konularda yani şuradayım. Abdülhamit ben bir yenilik yapmaya kalksam yani şu okula kız öğrenciler de girecekler. Darülfununu açtık ya. Ya 1845'te ilk defa Darülfununlar açılsın diye meclisi muvakkatta karar alınıyor. 1845. Daha Cumhuriyet'e gelmedik, ikinci meşrutiyete gelmedik. Darülfununları açma kararı aldın. Erkekler geliyor oraya okuyor. Desek Abdülhamit. Kardeşim kızlar da girecekler bu Darülfununa. Adam ne diyor? Böyle bir ferman yayınlasam bunu ilk yırtacak olan diyor ulemadır diyor. Peki böyle bir kafayla yol alabilir miyiz? Onun için enteresan, bunu bypass etmek için bu özellikle dile getirilmesi riskli görüşleri Osmanlı uleması, bilginleri, düşünürleri ne derseniz deyin rüyada dile getiriyorlar. Pek uyanık bir uyku diye bir yazısı var mesela Kılıçzade'nin. Pek uyanık bir uyku. Ben diyor bunları rüyamda gördüm. Ya da Erzurumlu Mustafa Nazım. Rüyada terakki. Bak. Rüyada üzerine tez yapıldı bunun Bilkent'te. Erzurumlu Mustafa Nazım'ın rüyada terakki. Şimdi adam asansör fikri var. Yani bir konağın üst katına çıkamayan engelli bir adam oraya nasıl çıkacak? Adam anlatıyor bir işte makinenin içerisine konulur yukarı çekilir asansörü anlatıyor. Çarşı pazara çıkılacak çarşı pazarda kadın ve erkeğin karşılaşmaması için ne yapmak lazım? İşte öğleden sonra şu saatlerde çıkarsa şöyle olursa böyle olursa falan. Yani o kadar zor işler ki gerçekten adamların çektiği sıkı. Şimdi sizin hiç gündeminizde olmayan şeyler. Mesela kadınlar erkekleri görünce kaçmayacak diyor Kılıçzade. Sırtını dönmeyecek diyor. Şeyler de vardır. Anadolu'nun bazı bölgelerine giderseniz hanımefendi sizi görünce sırtını döner. Yani mahrem, namahrem meselesinden. Size bir terbiyesizlik şeyi anlamında değil. Öyle görmüş yani. Ya da anında yüzünü kapatır mesela. Şimdi adam bunu yazmış yani. Kadınlar erkekleri görünce sırtını dönmeyecek diyor. Ya nasıl bir kamusallık, öyle bir kamusal alan oluşmuş ki o kamusal alanda kadın yok. Ve bunu adam mesele etmiş. Şimdi bu konularda eğitim yani kamusal alan dediğin şey o kadın eğitim kurumlarına bir defa girecek mesela. Üretim süreçlerine katılacak. Fırsat eşitliği dediğin şeyden yararlanacak. Bu konuda da ulema ile devlet arasında da ciddi bir blokajın olduğunu o zaman görüyoruz. Şimdi bunu Cumhuriyet'e geldiğimizde Cumhuriyet neden mesela Atatürk'ün biliyorsunuz 1933'te Darülfünunlar yani Osmanlı'nın kurduğu o Darülfünunlar kapatılıyor 1933'te ve İstanbul Üniversitesi kuruluyor. Üniversite kuruluyor. Ve Darülfünun'daki hocalar büyük kısmı sadece Darülfünun İlahiyat var. Darülfünun İlahiyat Fakültesinin hocaları değil, Kimya Fakültesinden de hocalar gönderiliyor. Hatta kimyacı bir hoca, profesör uzun hizmet etmiş. Dışarı atılınca hem de parasız yani. Atılınca adam dayanamamış, gitmiş intihar etmiş yani. Yani işte, trajedik dönemleri gerçekten. Ama söyledikleri şey şu: ya burada büyük bir mücadele veriyoruz diyor. Cumhuriyet yani nihayetinde bir mücadeledir. Diyorum ya, Cumhuriyet mücadelesi dediği, Atatürk'ün Cumhuriyet'in kazanımları dediği 1808'de başlayan, İkinci Mahmut'la beraber başlayan, ta geriye gidebilirsiniz, Viyana bozgunuyla başlayan, bizim Viyana bozgunuyla. Yani ilk defa Osmanlı'da şöyle bir şey fark edilmiş. Ulema orada onu uyanamamış. Ulema gerçekten Batı'da işte 1789'u düşünün, Fransız devrimini. Eşitlik diyor, özgürlük diyor, kardeşlik diyor, hapishaneye basıyor insanlar, orada kıyamet kopuyor. Sanki Osmanlı'da hiçbir şey yokmuş gibi. Burada bir Yasin Hoca burada verdi ya bir konferans. Yasin Meral arkadaşımızın İstanbul'da Yahudi Matbuatı diye bir kitabı var. Yani İstanbul'a matbaa Osmanlı'ya 250 sene geç geldi falan deniyor ya. Öyle değil. İstanbul'a matbaa ilk defa, yani matbaa esas Osmanlıca harflerle basılacak şekilde İstanbul'a geldiğinde Yahudiler matbaayı zaten bir 5-6 yıl sonra kullanmaya başladılar İstanbul'da. İstanbul'da matbaayı kullanması yasaklanan Müslümanlar. Yahudiler zaten İstanbul'da matbaayı kullanıyor. Peki nasıl bir iştir bu? Yani matbaa ne yayacak bu matbaa? Kitap basacaksın, herkes okuyacak vesaire. Niye Yahudiler bunu İstanbul'da kullanıyor da Müslümanlar yasaklıyorsun bunu? Yani kafanı kuma gömdüğün zaman Batı'da ya ticaret yollarının el değiştirmesi, denizlerdeki işte o bildiğiniz yeni keşifler, savaşlarda Viyana bozgunu, arkasından işte topraka, ya bir Koçu Bey Risalesi gibi layihalar. Allah aşkına bir şeyi okuyun. Katip Çelebi, belki Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük isimlerden bir tanesi Katip Çelebi'dir. Katip Çelebi'yi okuyun. Adam şunu söylüyor: yani illiyet meselesinin, yani nereden o dönemde Osmanlı'da yazan, çizen isimlere baktığınız zaman, bugün diyorum ya, bizim çok fazla dikkatimize gelmeyecek olan birçok meselenin, mesela ya kader meselesi, kader meselesiyle sebep sonuç ilişkisi, illiyet meselesi neredeyse o kitapların her birinde bir bahistir. Sebep sonuç, yani bir insan sonuçlar yaratacak şekilde etkili bir özne olarak hayata katılabilir mi, yoksa sadece maruz bir varlık mıdır? Yani oturacaksın, başına gelecek olana, başına gelecek o. Yani olacak, mutlaka olacak. Senin onda bir etkin yok. Mesela tedbir takdiri önler mi? İnsanın tedbiri kaderi engeller mi? Kader dediğin şey ne? Alın yazısı mı? Yani biz bu savaşta galip geleceksek mutlaka gelecek miyiz? Yoksa bizim tedbirimiz ya da tedbirsizliğimiz sonucu etkileyebilir mi? Bu bile tartışılıyor. Kardeşim işte Katip Çelebi uzunca yazıyor. Diyor ki yani insan diyor, insan tedbir almak suretiyle bir zaferi, tedbirsizlik sebebiyle de bir felakete hazırlayabilir. Bunu niye yazmak zorunda adam? Çünkü bunun tam tersini söylüyor insanlar, kader meselesiyle alakalı. Allah Allah diyorsun. Yani bunu bir insan, hasta olan bir insan doktora gitmediği zaman başına bir sıkıntının geleceğini biliyor. Alıyorsun tedbirini. Değil mi? Tedbirini alıyorsun yani. Ve aldığın tedbirin aslında o tedbirin senin takdirini meydana getirdiğini sen bunu yaşayarak görüyorsun. Dolayısıyla bu, eğer bu zihin, bu fikir bir devlet doktrinine etki ederse, yani şimdi bazen şimdi bunu yaparken çok katı bir Osmanlı eleştirisi, ulema eleştirisi olarak sadece öyle almayın lütfen, biliyorsunuz. modernite bir de refleksif modernite diye bir kavram var. Yani modernitenin modernizmi. Yani modernite kendisini eleştiriyor. Refleksif modernite dedikleri kendisine ayna tutuyor. Ben nerede hata yaptım? Yani modernizm diye bir şey var. İnsanlara iyilik vaat ediyor. İnsanı merkeze koyalım diyor. Akıl diyor. Tamam hepsini dedin ama ondan sonra diyor ki bunu dedik ama geldik Birinci Dünya Savaşı'yla o kadar insan öldürdük. İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insanı öldürdük. Gittik oraya atom bombası attık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Bu refleksif modernite. Yani biz nerede hata yaptık? Şimdi tamam ulema, çok akıllı, uslu ulemamız var bizim. İmam-ı Azam Ebu Hanife de bizim ulemamızın içinde. Ama bu adam aynı zamanda hem Abbasiler döneminde hem de ondan önce Emeviler döneminde iki idare içerisinde de zindanda. İkisinde de yani Abbasilere destek verse hadi diyelim onu el üstünde tutacaklar. Öyle değil. İki hem Emeviler hem Abbasiler tarafından zulme uğrayan bir alim. O da bir alim. Otorite kelimesi biliyorsunuz. Otorite kelimesi author İngilizce'de author kelimesinden gelir. Yani yazar, aydın. Devletin zulmetmesine, otorite kurmasına bir insan kalemiyle hizmet ederse bu felaket bir şey yani. Bak bir zulme bir alim tam karşı çıkabilir İmam-ı Azam gibi ya da tam tersi o adamın iktidar aygıtı da olabilir. Dolayısıyla saygınlığımız bir adamın ismine alim ya da ulema demekle saygınlık kazanılmıyor ya da kaybedilmiyor. O adamın ne söylediğine, ne yaptığına bizim bakmamız lazım tarihimiz. Bu yaptığım kritiğin mesela Osmanlı ile alakalı bugün öyle bir tepeden şey var. Yani ya tam Osmanlıcıyız ve Cumhuriyet karşıtıyız ya da tam Cumhuriyet taraftarıyız ve Osmanlı karşıtıyız. Yani bunlar birbirinin devamı. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet, burada bir cumhuriyeti kuranlar Osmanlı'nın yetiştirdiği insanlar. O zaman hata orada yani. Eğer Osmanlı'yı eleştireceksen, cumhuriyete karşı çıkacaksan, cumhuriyeti kuran bütün kadrolar Osmanlı'nın okullarından mezun oldu. Tamamı yani, istisnasız. Doğru mu? Ve o zaman o devamlılığı kesinlikle koparmamak lazım yani. Cumhuriyet Osmanlı'nın bir devamı, o Selçuklu'nun bir devamı ve geriye doğru gidin. Dolayısıyla orada benim şu ikiz kurumsallıklar, bugün yaşadığımız yani bugünün Türkiye'sinde sekülerler, onların karşıtları diyelim muhafazakarlar, dindarlar gibi bir ayrıma ben şiddetle karşıyım. Bugün bile bak buna bu kadar lüks fazla yani. Onun için geldiğimiz noktada ben kamusal alanın bu konuda son dönemde yazmaya çalışıyorum. Kamusal alan dediğimiz yani buna sizin siyaset alanınız, hukukunuz, her şeyiniz dahildir. Kamusal alan, dışarıda görünürlüğümüzün mutlaka seküler arkadaşlarımıza da söylediğim odur. Bu konu Avrupa'nın geldiği noktadır. Jürgen Habermas diye bir isim var. Bu adam 100 yaşına yaklaşıyor. O adamın felsefesi, bu adam seküler bir adam. Ama söylediği şey şu, kardeşim yaşadığımız dünyada bugün din diye bir şey var mı yok mu? Var. Etkin bir güç mü? Etkin bir güç. Nereden anlıyorsun? Anayasalarda referansı var. Ülkelerin çok büyük bir kısmı anayasalarında bu devletin dini İslam'dır. Bu devletin dini Hristiyanlıktır. Yani krallıkla yönetilen devletlerin büyük kısmında Hristiyanlık anayasada anılıyor. Adam devlet başkanı İncil'e el basarak ülkelerin büyük bir kısmında yemin ediyor. Seçim hazırlıkları yaparken adam bir şekilde kiliseye gidiyor, bir şekilde umreye gidiyor. Yani dolayısıyla dinin bir şekilde etkili bir güç olduğu bu dünyada tartışmasız. Doğru mu? Habermas diyor ki, o zaman diyor, o zaman bunu herkes kendi kapalı alanında yaşamaktansa çok yararlanılabilir bir şeyse, bir değere dayanıyorsa, bir değer ifade ediyorsa, bir değeri ayağa kaldıracaksa kardeşim onu getirin, çıkarın o özel mahrem alanınızdan, şu kamusal alanı onunla inşa edelim. Yani kamusal alanı hem seküler terimlerle hem dini terimlerle inşa edelim ama bunu yaparken mutlaka bir müzakere ve bir iletişim olsun. Bu communicative action dediği şey. Yani üzerinde uzlaştıklarımızla bunu yapalım. Üzerinde uzlaşalım. İçeriğini bilmeden birbirimizin değerlerine düşman kesilmekten vazgeçelim. Benim dediğim bakın ikiz kurumsallıklar ulema ile aydınların aşamadığı bize bıraktıkları çok kötü bir miras. İkiz kurumsallıklar. Bugün yaşıyoruz bunu. Şimdi örnekleyeyim. Diyarbakır'dan arıyor bir hanımefendi telefonla. Sabit telefon. Buyurun dedim. 3-5 sene oldu. Dedi ki hocam dedi eşim beni 3 talakla boşadı dedi. Bulunduğumuz ortamda. Boşsun, boşsun, boşsun dedi. Tamam. Benim durumum nedir? Ben ne yapacağım şimdi dedi. Ben de diyorum ki bunun hiçbir hükmü yok. Evlenirken nasıl şahitlerle evleniyorsan, resmi bir kayıt altına alınıyorsa, bir akit böyle kuruluyorsa, o akitin bozulması da aynı şartlara bağlıdır. Bunun bir hükmü yok. Hanımefendi diyor ki hocam diyor siz öyle diyorsunuz da diyor. Benim bulunduğum ortamda bu duyuldu. Ve burada üçten işte üç talakla boşandığın zaman gerçekten bozsundur. Bu hukukta nasıldır? Sizin dediğiniz nasıldır? Onu geçin dedi. Şu anda benim dedi mağdurum. Durumumuz bu. Burada insanlar öyle kabul ediyor bunu diyor. Dolayısıyla ben şimdi ne yapacağım? Ha, şimdi bakın bunun nasıl altından kalkacaksınız bunun? Adama ya mahkemeye gidip başvuracak kardeşim. Boşanma dediğin şeyin süreçleri var. Hukuken yani değil mi? Bu olmadan olmaz diyorsun. Fakat orada başka bir süreç çalışıyor. Ya İslam adına orada başka bir zulüm işleniyor ya. Yani. Bir kadının hayatını bir adamın iki dudağının arasına koydun. Onu şeye bağlamış bizim Hanefi'yle biraz insaflı davranalım diye. Yani kadının boşanma hakkı var mı diye. Evlenirken eğer yazdırırsa onu evlilik akdine eğer bir durum olursa ben de seni boşayabilirim diye yazarsa bir boşama talebi olabilir. Yoksa onun dışında bütün boşama süreçlerini kontrol eden adamın kendisidir. Erkektir. Yanlış. Şimdi burada olması gereken nedir? Kardeşim içtihat işte burada lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu toplanacaklar. Bu uygulamanın o ikiz kurumsallıklar dediğim bak ulema orada direniyor. Ulema direniyor. Yani boşamanın nasıl olduğu konusunda. Boşama dediğin nedir ya? Ya bir kadın ve erkeğin o boşamayı gerektiren bir durum neyse ortaya çıktığında evlilik akdinin sonlandırma iradeleridir. Giderler bunun için. Ama bizim klasik fıkıh ne diyor? Erkeğin sonlandırmasıdır diyor. Erkeğin ya bu akdi niye erkek sonlandırıyor? Ya bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tam bu söylediğimi hala boşama dediğin zaman bunu arkasında. Bu ikiz kurumsallıklar dediğim şey bu işte. Yani insanların bir kısmı almış başını medeni dediğim bir tarafa gidiyor. Bir tarafı hala gidip oradaki fetvaya bakıyor. Ölülerin dirileri yönettiği bir dünya. Bakın dine itiraz edenlerin itirazlarını ne olur bir dikkate alın ya. Yani şey de 1700'lü yıllarda bakın Osmanlı'da biliyorsunuz efendi diye bir tabir vardır. Ahmet Efendi. Efendiler eğitimli kesime verilen bir isimdir. 1700'lü yılların sonu 1800'lerin başı. Efendiler Osmanlı efendileri arasında deizmle ilgili bir yazı var. Elimde. Deizm. Ya biz şimdi deizm bugün zannediyoruz ki bugün öyle değil. Efendiler arasında, Osmanlı efendileri arasında deizmi ele alan Ethan Mansching diye bir adam var. Bu adam Osmanlı tarihi çalışan bir Alman. Yani bunun başka kitapları da var. Bulabilirsiniz yani Ethan'ın kitaplarını. Onun yazılarından bir tanesi bu. Osmanlı deistleri. O tartışma nedir bu adamların dünya görüşü niye deizme kaydılar derseniz bakıyorsunuz yine bugün neyse değişen bir şey yok aynı hikaye. Yani bugün var olan uygulamadaki din anlayışımız, dindarlığımız, çıkmazları neyse o kurumsallığın yani bunu Ne kadar okudunuz ya da okuyorsunuz bilmiyorum ama Aliye İzzet Begoviç'i ben size hararetle öneriyorum. Özellikle Doğu Batı arasında İslam kitabını Aliye İzzet Begoviç'i okuyun. Şöyle diyor Aliye İzzet Begoviç. Doğuş anında devrimci olan din ilerleyen zamanlarda kurumsal muhafazakar bir yapıya dönüşür diyor. Şimdi doğuş anının İslam'ı ile kurumsallaşmış İslam arasında inanılmaz bir asimetri var. Değiştirmek, dönüştürmek için var olan din, Hazreti Peygamber'i bir düşünün lütfen. Geldiği ortamda hiç kimse onu çiçeklerle karşılamadı. Hiçbir peygamberi karşılamadılar. Değiştireceğim, dönüştüreceğim diyor. Şimdi değişme ve dönüşmeye kim karşı çıkar? Muhafazakarlar. Çünkü var olanı muhafaza etmek, çıkarlarını muhafaza etmek onların işidir. Karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in devrim ve ıslahat iki, yani zihinsel konularda devrim, la ilahe illallah gibi, toplumsal konularda ıslahat. Çünkü sürece bağlı. Nasıl oluyor da zaman içerisinde bu kurumsal öyle bir kurum bağlıyor ki, örnek veriyorum, şöyle bir köy sobaları boruyla soba atıyorsunuz ve dışarıya dumanını atıyorsunuz ya, sonra çekmemeye başlıyor, içeriye dumanı veriyor, sizi boğmaya başlıyor. Neden? Çünkü borular kurum bağlamıştır. Açtığınız zaman gerçekten görürsünüz, nefes alamıyor. Kurumsallaşma böyle bir şey. Kurumsallaşma nefes aldırmıyor insanlarına. Yani şimdi düşünün, adam alim bir şey söylüyor. Bu takdirlik bir alim yani. Onlara bizim geleneğimiz şaz görüş demiş. Şaz görüş. Yani marjinal. Marjin dediğiniz biliyorsunuz, marjin. Bir şunu kağıt olarak düşünün, sayfa. Bu sayfanın şu kenarına marjin. Bilmeyenler için söylüyorum. Çizginin yani şu ortanın kenarında kalmış marjin. O marjinal dediklerine bizim geleneğimiz şaz görüş demiş. Yani ne demek şaz görüş? Ortalamanın ötesinde, dışında. Galile dünya dönüyor derken ortalamanın bayağı bir dışında. Yer çekimi var dedikleri zaman adamlar ortalamanın bayağı dışındaydı. Ya dünya yuvarlak deniyor. Ya şimdi yine Hüseyin Atay Hoca'dan örnek vereceğim. Derdi ki düşüncenin demokrasisi olmaz. Yani 1.000 kişi bir şey söylüyordur. Bir kişi ters bir şey söylüyordur. O bir kişininkidir. Hakikat ki örnek, çok örnek var yani. Dolayısıyla bizim geleneğimizde sevadı azam dedikleri, ben kendi geleneğimizi, bakın o geleneğin içinden geliyoruz. Onu ben biliyorum. Bize öyle okutuldu. Öyle okuyoruz. Sevadı azam, büyük karartıyla birlikte olun diyor. Yani büyük cemaat neredeyse orada olun. Büyük karartı, sevadı azam. Bir bakıyorum büyük karartı büyük hatalar yapabiliyor. Yani büyük olunca hatası büyük olabiliyor. Her zaman bunu yapıyor değil ama şu, biz ne diyoruz? Biz, bak biz dediğimizde eğer içimizdeki ben diyen bir adamın gırtlağını sıkıyorsa o biz, o adamın bütün kabiliyetlerini, bütün yetilerini köreltir. Ya ondan yararlanmanın bir yoluna bak, Allah'ını seversen. Yani bir dışarıdaki bir batılıya verdiğin kulağı içerideki bir insana da ver. Kendi içindekine yabancı, Yunan'a açtığın zihnini hakim demişsin ya. Bakın o kadar Esatinül hikmetül hamse demiş bizim filozoflarımız. Esatinül hikme el hamse. Hikmetin beş sütunu demiş. Yani bütün filozoflara hakim ismini vermemişler. Hakim. Çünkü Kur'an'da geçer yani. Femen yu'tel hikme, kime hikmet verilmişse fekad utiye hayran kesira. Yani çok büyük bir iyilik, yani çok büyük bir seçim gücü verilmiştir. Hayır dediği Kur'an'ın hayır değildir. Her yerde hayır değildir. Hayır, hayrını seçim gücünden alır. İhtiyar oradan gelir. Hayırlı olabilmesi için ihtiyar gücünün, seçim gücünün iyi olması. Keskin bir bilinç. Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresi var. Keskin bilinç demek, demir değildir sadece o. Keskin bir bilinç. Gri tonları aşmış, siyahı beyazı net görebilen bir zihin. Şimdi dolayısıyla diyor ki beş tane hakim var. Ben bütün filozoflara hakim demem diyor. İşte Empedokles, Pisagor, Sokrates, Eflatun ve Aristo. Bunların dışındakileri ben adam yerine koymuyorum diyor. Tamam. Ama onları da koyduktan sonra bu hikmet şeması alabildiğini alıyor onlardan. Yunan'dan alıyorsun, Gnostik akımlar diye oradan alıyorsun. Ulema kendi içerisinde ya bir başkasına kulak ver, yeni olan birisine kulak ver. Niye bu adam, yani şu anda bizim yaşadığımızı söylüyorum. Bir şey tekil olarak geçtik. Tekil olarak ben söylüyorum, ediyorum. Sesim duyulabildiği kadar duyuluyor. Ama kurumsal olarak madem Diyanet İşleri Başkanlığı var, bir defa kendine böyle bir misyon biçmesi lazım. Yani var olan bir fetvaya karşıt, tam %100 karşı çıkacak bir fetva üretebildiği zaman, gerekli yani illa üretsin demiyorum, ihtiyaç duyduğunda bunu üretebilecek cesareti kendinde gördüğü an cidden çok büyük bir gelişim kaydetmiş olacağız. Bu bir insanın beklentileriyle, kaygılarıyla, korkularıyla hayata atfettiği anlamla alakalı bir şeydir. Yani kendi özgül ağırlığın nedir? Bu dünyada nasıl bir yer tutmak istiyorsun? Allah'ın sana yüklediği vizyon ve misyonla senin durduğun yer arasındaki asimetri seni hiç utandırmıyor. Yani hiç utandırmıyor. Ahlaken de öyle, yasa olarak da öyle, başarılarımızla da öyle. Yani Türkiye'yi çıkın, inanın yani. Ben bunu gururla da söyleyebilirsiniz. 57 İslam ülkesinden bahsediliyor. Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye. Bir ülke yani. Sadece Türkiye sömürge yaşamamış. Onun dışında hepsi sömürge yaşamış ülkeler. Bu şu demek, hepsi travma geçirmişler. Yani. Travma. Hala atlatamadılar bunu. Ya, kolay bir iş değil. Cezayir diyorsun, 1 milyon insanı Fransa orada katletmiş. Öbürlerine gidiyorsun, sömürgeci çekildikten sonra iç savaşla birbirlerini katletmişler. Hala bugünün dünyasında anlam vermekte ben zorlanıyorum. Yani şu Afganistan'da kız çocuklarının sivil toplum kuruluşlarda kadınların çalışmasının yasaklanması, kızların okula girmelerinin yasaklanması çünkü müfredat onlara uygun değilmiş gerekçesiyle. Gerekçe de o. Hangi akılla, hangi din, hangi ve bu adamlar Hanefi. Bu adamlar Hanefi yani. Hanefi mezhebindeler. Değil mi? Ya katı olsa ne, sıvı olsa ne yani. Bu Hanefilik katı olsa ne, sıvı olsa ne yani. Böyle bir ya şuradayım. Hangi din anlayışı, hangi zihin, hangi kafa bir insanı temel hak ve özgürlüklerinden mahrum edebilir? Bak bu bir temel hak ve özgürlük ya. Bir Kur'an kursunu ziyaret etmiştim Çankaya'da. Çankaya Müftülüğü çağırdı yıllar önce. Hocam bir Kur'an kursu hocalarımızla bir konuşur musunuz falan diye. Olur. Konuştuktan sonra bir grup hanımefendi var dedi içeride. Onlara da hocam bir merhaba der misiniz? Kursiyerimiz. Olur dedim. İçeriye girdi, konuşuyoruz. Biraz samimi ortam oluştu. 65 yaşlarında bir hanım ablamız ya dedi ki hocam dedi ben evden sadece Kur'an kursuna gidiyorum dediğim zaman eşimden izin alıp da çıkabiliyorum dışında. Onun dışında beni dedi dışarı çıkarmıyor adam dedi ya. Sadece Kur'an kursuna gidiyorum dediğim için izin veriyor dedi. Ya bu şimdi bu zulmün eğer kaynağında din anlayışı, din yorumu varsa bu bir felaket. Ki felaket yani. Oraya bağlıyor. Kadının yeri evidir. Bunu kim söyledi? Hangi kim söylediyse böyle bir zulmü işlediyse işte o her dışarı bırakılmayan, dışarı çıkıp nefes alamayan kadının çektiği ızdırabın günahı onun defterine yazılıyor. Yazık değil mi yani? Şimdi din dediğimiz şey sabit ile değişkenin, sabit ile değişkenin. Şimdi bir kitap çıkıyor, çıktı daha doğrusu ya da şu günlerde piyasaya çıkacak. Yeni İlmi Kelam. Yeni İlmi Kelam diye bir kitap. Edisyon bir kitap. Ben de bir bölüm yazarıyım orada. Yeni ilmi kelamın üzerine şöyle bir başlık da koydular. Sabit ile değişken arasında. Sabit, yani dinde sabit nedir? Değişken nedir? Orada biz nereye etkedebiliriz? Yani madem ki Allah'ın kulu, Allah'ın koludur. Yani madem ki ben bir şey yapıyorsam burada oluyor. Ya bir adamı doyurursam doyuyor, doyurmasam aç kalıyor. Doğru mu? Ya ben yapıyorsam oluyor, yapmıyorsam olmuyor. E madem ki ben Allah'ın burada etkin gücüyüm, bu yeni bir şey değil. Bütün tarih, Hegel'e bakın. Hegel tarih felsefesi konusunda çok büyük bir isimdir. Hegel diyor ki Allah bir ruhtur. Onun bedeni Alman devleti. Cermenlerdir. Cermenler Allah'ın yeryüzündeki bedenidir. Onun için diyor, Hegel devam ediyor. Allah diyor, Tanrı diyor, devlete öyle bir siner ki, öyle bir güçlü devlet olur ki, yasanın öyle sıkı uygulandığı bir devlet olur ki devlete tapılabilir diyor. Sanki Tanrıymış gibi diyor. Tanrı değil o, biliyor onu. Ama Allah'ın varlığının, yasasının insana öyle bir sindiğini düşünün ki, öyle bir sindiğini düşünün ki ahlaksa ahlak. Devleti düşünün, yasaysa yasa, kanun demiyorum. Kanun yazarsın olur. Yasa dediğin ruhu vardır. Yasa, kanun metindir. Yasa dediğiniz o kanunun ruhudur. Dolayısıyla şimdi öyle bir Allah düşünün ki koyduğu, söylediği şey bütün insanların hayrına çalışıyor. Şimdi böyle bir devlet işte Saint Augustine'in söylediği bu Tanrı'nın kentidir. Tanrı'nın şehridir. Tanrı'nın devletidir. O da biliyor Tanrı'nın devleti değil o. Ama amaç anlaşılıyor. Öyle bir devlet başımızın üstünde yeri var. Öyle bir bunlara Kur'an-ı Kerim ne diyor? Rabbani olun diyor. Değil mi hocam size gönderdiğim işte yeni yazdığım bir rububiyetle alakalı bir madde yazdım. Onu yazarken de karşıma çıktı. Allah diyor, kûnû rabbani. Rabbani olun diyor. Rab gibi olun. Rab gibi olmak, Rab gibi olmanın imkanı yok varlıksal anlamda. Ama Allah denilince aklınıza sizin kötü bir şey geliyor mu? Allah merhamet sahibidir. Allah karşılıksız verendir. Öyle değil mi? Yaratırken, verirken var mı aldığı bir karşılığı var mı Allah aşkına? Ne karşılık alıyor? Aç da doyuyor mu? Çıplak da giyiniyor mu? Arzularını mı tatmin ediyor? Yok, hiçbirisi yok. E peki buna rağmen niye bu kadar talep, talep, talep? E insanlar için. Lütuf dediğimiz şey yani. O zaman kûnû rabbani karşılıksız verebiliyor musun? Var mı bizde? Karşılıksız verdiğimiz zaman bugün ne derler bize? Ben desem ki hanıma gitsem desem ki bugün birisi geldi dedi ki hocam çok muhtacım 5.000 lira lazım. Tabii ne demek? Ben de çıkardım verdim. Şimdi gerisini bekliyor. Verdim bitti. Nasıl yani? Verdim bitti. Saf mısın sen ya? Der mi? Çok büyük ihtimalle saf mısın sen der yani. Oysa Kur'an-ı Kerim ya bakın karşılığı bile bugün unutuldu. Kur'an-ı Kerim Karz-ı Hasen'den bahsediyor değil mi? Yani böyle biri verdiğiniz borcu unutun diyor. Onu Allah'a verilmiş bir borç sayın diyor. Ya bir adama verdin 5.000 lira borç. Adam geldi hocam ödeyemiyor o. Diyorsun ki tamam kardeşim sildim onu. Allah diyor ki o adamdan almadığın bu para, o borç Allah'a verilmiş borç say onu diyor. Tamam mı? Yani bizim saflık dediğimiz şey Allah kendisine verilmiş bir borç sayıyor. Onun karşılığını ben sana veririm diyor. Burada orada fark etmez. Ama bu vericilik, kûnû rabbani, Rab gibi olun, bunun karşılığı var mı bizim dünyamızda bugün? Maalesef, maalesef azaldı. Dolayısıyla toparlamaya çalışayım. Şimdi neyi vermeye çalışıyorum? Vermeye çalıştığım, altını çizmeye çalıştığım şey şu. Yeryüzünde insanın her bir tekil olarak her birimizin potansiyelinin, kabiliyetinin açığa çıkmasını mümkün kılacak bir sistem varsa din, seküler, laik, şu ya da bu başımın üstünde yeri var. İnsanın potansiyellerini, kabiliyetlerini, yetilerini öldürecek, onu yok sayacak herhangi bir sistem varsa din, sekülerlik, laiklik yerin dibinde yeri var. Benim dünyam bunu söylüyor. Allah'ın verdiği, bakın Halife olarak adlandırdım diyor. Halife biliyorsunuz çok meşhurdur. Bir keçi, evin çocuğunu beslediğimiz bir tane keçimiz var. O keçinin memesi köreliyor, hastalanıyor ve süt vermiyor. Geriye bir tane meme kaldı. Tek ümit. O memenin Arapçadaki adı halifedir. Yani son umut demek. Son umut. Dolayısıyla insan bu dünyada son umut. Ya insan yaptı yaptı yapmadı yok. Bu kadar açık. Her anlamda. Dolayısıyla bu insanı teşvik edin. Bu insanın arzularını kamçılayın. Arzu insanın, bakın hazlardan bahsetmiyorum. Hazlar geçicidir. Her türlü haz. Yeme hazzı. Aman bir yesem diyorsun bir künefe. Yedin bir iki üç tane, ondan sonra dördüncüyü getirseler sen reddedersin. Cinsel hazlar. Öyledir. Sonludur. Onun için derim ben, cenneti hazların yurdu olarak tanımlamak hatadır, mantıksal hatadır. Çünkü hazlar sonludur. Oysa cennet sonsuzdur. O zaman sonsuzluğu sonluluğa bağlayamazsınız. Ama arzular diyarıdır. Bakın arzular sonsuzdur. İnsanın bu dünyada arzu ettiği ne varsa onları gerçekleştirmeyi, potansiyelini insanın içerisine Allah verdi ki o arzu var. Öldürmeyin onu. Bunu sadece din için söylemiyorum. Bu söylediğim şey devlet için de geçerlidir. Bu söylediğim aile için de geçerlidir. Kur'an-ı Kerim'de söylenen her bir sözün bireysel, kurumsal, toplumsal muhatapları var. Her birinin. Dolayısıyla o insanın odağa konulduğu, değerlerle donatıldığı, ahlaki değerlerle donatıldığı, insani değerlerle donatıldığı, o ahlaki değerden önce insani değer gelir. Yani birinci değer insandır. Onun için sık anarım, şu zihin, şu kafa bizde hakim olması lazım derim. Bir Yahudi Levinas öldü. Bu ismini işte Yahudi dediğim için bir hocamız, ya hocam dedi niye ikide bir diyorsun işte Hristiyan, Yahudi, Müslüman, bu şey olmasın, bir ayrımcılık olmasın falan diye, alakası yok. Yani bu o an niyetle söylenmiyor. Şöyle bir şey söylüyor, takdir için söylüyorum. Ben diyor bir insanın yüzüne baktığım zaman siyah ya da beyaz bir yüz görmem. İnsan yüzü görür. İşte bu muhteşem. Bu muhteşem. Ve İslam'ın bugün dünyada ırkçılığı reddetmesi sebebiyle, bakın çok büyük bir erdemdir. Çok büyük bir erdem. Dünyaya ihraç edeceğimiz terimlerimiz, kavramlarımız, kelimelerimiz varsa dünyada adımız var. Yoksa yokuz. Yani bugün dünyadaki temsil kelimelerledir. Ben hep hatırlatırım, size öneririm görmeyenler için. İsimlerden kelimelere diye benim bir internette 5 sayfalık bir yazım var. Kısa bir yazı. Sarp Yokuş'un Eteğinde İnsan kitabımın içinde de var o yazı. İsimlerden kelimelere. Hazreti İbrahim kelimelerle sınanıyor ve başarılı olduğu için milletlere önder yapılıyor. Dolayısıyla dünyayı kuracak olan ne kadar çok kelimeniz varsa o kadar, yani ne diyor adam? Hukukun üstünlüğü. Kimin bu kelime? Bizim değil. İnsan hakları. Tamam diyeceksiniz hocam, haklar bizde, tamam bir şey demiyorum, haklar var. Yani beş temel hak diyorsunuz, var fıkıhta. Ama bunu bütün insanlar içine alacak şekilde, yani şöyle diyelim. Bugün Batı'da da aynı şey var. Şimdi adam diyor azınlık. Azınlık ne ya? Bak demin size verdiğim isim Jürgen Habermas. Adam diyor ki bugün Avrupa'da anayasalar yeniden yazılmalıdır ve azınlık diye bir kelime hiçbir şekilde telaffuz edilmemelidir. Ne olmalıdır? Anayasal vatandaşlık. Yani bir adam Türk de olsa, Mağripli de olsa, Avrupa'da yaşıyorsa anayasal vatandaştır. Hakkını, hukukunu ben koruma altına almam gerekir diyor. Geldiği nokta o. O zaman aynı şeyi söylüyoruz. Öyle bir adamın siyahiliği, bir adamın ırkı, dini hala bizim o insana değer verme ya da yerme konusunda bizi belirliyorsa sorunumuz var demektir. Doğru mu? Sorunumuz var. Çoğulcu olmak. Çoğulcu olmak, farklılıkları tolere etmek değil, farklılıklara saygı göstermek. Bakın bunlar üst standartlar. Bunları çok konuşacağız, çok yazacağız, çok söyleyeceğiz ve şu ortaya çıkacak, şu ortaya çıkacak. Yani Müslümanların Kur'an'a referans verdiğinizde, bunun Thomas Paine ismini hatırlayanlar bilir, Amerika'yı deisttir Thomas Paine, iyi bir deisttir. Amerika'nın ilk anayasasını yapanlara bakarsanız onların Kur'an'ı nasıl okuduklarına dair bir çalışma var. Yani Amerika'nın anayasasını ilk hazırlayanlar Kur'an'ı nasıl okudular? Kur'an'ı da açmış bakmışlar ya. Thomas Jefferson. Nasıl bakmışlar Kur'an'ı? Şimdi bu şaka değil yani. Bu kadar bir medeniyet kurmuşsunuz siz. O kadar üretimde bulunmuşsunuz. Dünyada bir ağırlığınız var. Bugün sizden, ya bizim bugün bu kitaptan insanlık nasıl yararlanabilir diye size bir soru sordukları zaman vereceğimiz bir cevap olması lazım. Hangi kelimeyi öne çıkaracağız? Neyle cevap vereceğiz? Bu konuda bizim elimizin çok güçlü olduğuna dair, yani bizim elimiz Kur'an'a bakarsanız ilk indiği anda hitap olan Kur'an'a, hitap olarak Kur'an'a bakarsanız elimiz güçlü. Kitap olarak Kur'an'a bakarsanız, kitap dediğimiz, çünkü hitap anlaşılmak içindir, kitap yorumlanmak içindir. Yorumlandığı andan itibaren Kur'an-ı Kerim'e çok şey. Bir şey de demiyorum. Kendi adam kendi ufku kadar anlamış, yazmış. Ama onun yazdığını gelip de niye bugüne dikte ediyorsun? Yani bir tefsir yazmaya kalkan adam, bu anıyla bitireyim ben. Kendisi rahmetli oldu, bir eski Kültür Bakanlığı'nın müsteşarı. İsmini vermeyeceğim. Benim doktora derslerime devam etmek istediğini söyledi, geldi bana. Hiç dedi sesimi çıkarmam, şu köşede otururum. Sadece dedi dinlerim. Soru da sormam, rahatsız etmem hocam dedi. Peki dedim, buyurun. 3-4 hafta geldikten sonra hocam dedi bir yemek yiyelim dışarıda, olur. Ya dedi benim dedi ciddi bir niyetim var hocam dedi. Ben dedi bir Kur'an meali yazmak istiyorum. Peki dedim Arapçanız var mı sizin? Çünkü yok biliyorum. Yok dedi Arapçam yok benim. Peki nasıl olacak dedim. 30 meali dedi. Koyacağım masanın üzerine. Okuyacağım. Onlardan bir kendi Türkçemle, kendi anlayışımla makul olduğunu düşündüğüm şekilde yazacağım dedi. Neyse vazgeçirmeye çalışıyorum şimdi bundan. Şimdi dedi ki sinirlendi. Şimdi benim tefekkür etme hakkım yok mu diyecek. Fakat şöyle dedi. Benim dedi tekeffür. Şimdi tefekkürle tekeffürü karıştırır. Tekeffür küfrü talep etme hakkı. Benim dedi küfrü talep etme tekeffür hakkım yok mu dedi hocam dedi.
Ona bak.
Dedim bak dedim Allah'ın sopası yok ama kelimeleri var. Sana çok kötü dedim bir şey ya. Çok fena bir şey söyledin. Ne dedim? Tekeffür dedin dedim. Yani ne dedim dedi. Onu söyledikten sonra hocam dedi bitti dedi. Ben bundan sonra bu arzumdan vazgeçiyorum dedi, tamam mı? Şimdi dolayısıyla yeni bir şeyi peşinde değil. Orada var olanları, ya var olanlar üzerinden yeni bir şey, o bilgi olur ama düşünce olmaz. Sanıyorum maksat hasıl olmuştur. Ulema ve entelektüellerin, aydınların o iki farklı dünyasını kendi dünyamızda nasıl bir hale getirip o ikiz kurumsallıkların bizi bölen, yaralayan, parçalayan dünyasından daha tevhidçi, daha bir dünyaya nasıl geçebiliriz? Türkiye'nin buna şiddetle ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Sekülerlerin de dindarların da bu kadar yabancılık fazla. Ya bu kadar yabancılık fazla. Beykoz'da Limak Otel'de bir etkinliğe çağrılmıştım. İstanbul'da hanımefendilerle ilk defa bir hocayla, ilahiyat hocasıyla ilk defa karşılaşacaklar. 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yaşlarda hanımlar var. 30'a yakın hanımefendi. Organizasyonu yapan arkadaşımız beni aradı. Hocam dedi, nasıl bir grupla karşılaşacağınızı ben size söyleyeyim dedi. Hanımefendilerden bir tanesi dedi ki yani bir otelde nihayetinde buluşacağız ama bir ilahiyat hocasıyla olacağı için başımı örtmem gerekiyor mu dedi diyor. Anlayın dedi durumu dedi yani. Hayatında hiç karşılaşmamış bir hocayla. karşılaşacak bir hoca olunca başımı kapatayım mı kapatmayayım mı diyor. Yani dünya ya Türkiye'de dindarlarla Müslümanlarla hiç yolu kesişmemiş. Hiçbir ilk defa yani. Olur mu yani? İki ayrı lokomotifte yol alan iki farklı kesim bir araya gelme, konuşma, müzakerede bulunma yetileri henüz yeni yeni gelişmekte olan bir toplum. O buna hakkımız yok. Bu kadar bölmeye, parçalamaya hakkımız yok. Onun için o kamusallık vurgum, o birlik vurgum insanın kabiliyetlerinden kim olursa olsun, nereden olursa olsun, nasıl yararlanabiliriz felsefesinin altını çizmemin sebebi bu. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Katkı, soru olursa onları da alırız. Buyurunuz.
İyi akşamlar Başka Şeylere hoş geldiniz. Ben Ekin Olcay Toy. Yine bir cumartesi akşamı sizlerle birlikteyiz ve bu akşam yine çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Üç değerli konuğumla. Bu akşam dindeki görüş...
Dolayısıyla insan bu dünyada son umut. Ya insan yaptı yaptı yapmadı yok. Bu kadar açık. Her anlamda. Dolayısıyla bu insanı teşvik dile getir. Ben de Kur'an Araştırmaları Vakfı'na katkı veriyor olmaktan mutluyum. Böyle bir platforma hizmet ettiği için, bu platformu sağladığı için de Fahrettin hocamıza teşekkür ediyorum. Allah onun da ilmini ve ömrünü daim ve bereketli eylesin. Hepimizin yani duaları
Selamun
karşılığında
aleyküm kaderli
görüyorsunuz.
kardeşler.
Bu vesileyle
Benim hoşunda bir ders
bunu
naydi
dile
yakşı. Bir ders nasıl ortaklaştım da oylayman. Bu 1 saat 25 minutluk.
aslında
Memo kayıt anlap çıktım bu dersini. Bu bahane
tabii.
beden. Hem de doktor, profesör doktor Şam Ali Düzgün izlep tepip derslerini şey üzerine alamadık. Şey baksana bunu da Türkçe bildik Allah. Yani uyuruş hayatı kalıp bundan çıkarışımdaki sebep bu şunu okşuğan Kur'an merkezlik ustazlarının derslerini tınşaşını halaydıgan Uygurlarınınki küpü işini arzu kılıma bir yerde boşu derste mi deyilgen iki zihniyet doğruluk geple başka bir yeni geple emez bu açık Osmanlı'nın ahırkı devrinin tat sözler düştü ustaz. Açık çağın tatıp bu ziyali molla otorisindeki fikir parıklığı, okşamaslığı. Yani bu şu işki yakını kanda kılıp bir yere ekiliş doğruluk şu çağılımı yazışıp şu çağılımı talışıp kaptı ki. Yani hazır mı Türkiye şimdi 100. Cumhuriyet'in 100. yılını 100 yıllıkını hatırlatkan boşu küllerdi mi? Yeni mi şu gepte bulağıdı. Şuna benim demekçi boğulum yani bizden Uygur kırımdaşla herkes ümitsizlenmeyeli. Birinci meselemiz vatanımızda azat kılıç devletimizde kayıt kurup çıkış. Ama lakin bu zihni küreçle işimiz üzümüzün işindeki parıklıkla o kat ılıkı daim bulup durdu, mevcut bulundu hem terakki kıldı bu. Şu erkıl fikirdekilerinki oturup koyulan düşünceler böyle onu odunkin hayatta hemen güzel oldu inşallah. Şuna birisi gayri bir binası dep kalsa %99 madresimde de %99 birisi adamın dediğin gibi emez. Acı bir persen yani bir tane adamın ki dediğin gibi hak olsa şu hak oldu. Hem de şu hakiki şu pütkül insanların düşüncesine karşı bir yap kılalaydıgan bir insanlar çıkan çıkta peygamberlerin hepsi aşındak insanlar da inkılapçılardı. Onun için cemiyette kişilerin şahsi hayatı da kişilik hayatı da onun için özgürlükler buludu. Cemiyet onun için terakki buludu. İnkılapla, düşünceli inkılap nimide İcdimai yenilmede islahatla meydan gildi deyip şunu təkidlə vadudum. Qadırlı qarındaşlar. Şuna Türkiyədə yaşayandım ki bir sediqsin olsun birinla Türkçünü yaxşı okunla, Türkçünü yaxşı düşününla köpləb Türkiyədəki ustazlarının ilmidin paydınışını ügün onu demek için mi? İle kan da devletli gibi bir şey mi? Eğer şu devlet yaşadı alı basan şu devletin tırını yaxşı ügün onla biz Uygur halkı her kandak milletin tırını ügün alaydıgan tırının payını alaydıgan şimdi bir millet şu başka bu cihette işgalip küçüğünle kadarlı kardeşler. Eğer o tırını bilmeyen basalım mı? Şunu okşaş. YouTube'ninki süni aqldan paylanıp, iqtidardan paylanıp bunu tercüme kıldırıp yani kürep ağlap mansanla buludu çelim dostlar. Davası tedbir yayınım ki bugünkü Nəh Meydan kaydı Uyğur Çıxətlik Taqtış programımız mişe tügidi. Ben bunu düşürüp YouTube'uma çıxırıp koymam. Paylanğanla, şeyden paylansanla buludu, qədərlik qırındaşla. Allah'ın özgə amanet bulanla. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu. Allah'ın özgə amanet.